Ayrım 6, 72. Koğuş, Orhan Kemal, sayfa 81, 10. bölüm. 72. Koğuş kim bilir kaçıncı uykusunda horluyordu. Kaptan Koğuş'un cezaevi avlusuna bakan penceresine her zamanki gibi tüneyerek, kalın bilekli kollarını pencere demirlerine geçirmiş, güzel Fatma'yı düşünüyordu. Demek Fatma Bobby'den çamaşırların sahibini sormuş. Boğaz vapurlarında değil, Pire, Napoli, Marsilya, Hamburg, Rusya'ya uğrayan kocaman şileplerde kaptanlık ettiğini öğrenmişti. Demek biliyordu artık ne adam olduğunu. O daha anasının memesindeyken kahpece öldürülen babasının kanını yerde kovamak için buraya düştüğünü bilmeliydi. Hem bilmeli hem de öteki hükümlü kadınlara benim dostum kaptan demeliydi. Kaptan ama boğazda çalışan küçük vapurlarda değil, şileplerde. Buraya düşmeden önce dünyanın bütün limanlarına yük taşır, yolcu taşır, liman meyhanelerinde kadeh kırar, iskemle devirirdi. Benim kaptanım benden başkasını sevmedi bana gelinceye kadar. İstese onu sevmeyecek kadın yoktu, istemedi, beni bekledi. Allah benim sevgimi ben daha doğmadan düşürmüştü yüreğine. Boyuna sigara tazeleyerek yıllar yılı ulaşmak istediklerine ulaşmışçasına düşünüyor. Tertemiz Şubat göğündeki pırıl pırıl ay, avlunun bir kenarındaki kırmızı kiremitli yapı, daha ötelerde dalgalı bir deniz karma karışıklığını hatırlatan kalabalık ağaçlar. İki gümüş çizgi gibi parlayan tren rayları, çatılar, duvarlar. Şu bu yüreğinden neşeli bir türkü gibi geçiyordu. Fatma, güzel Fatma sonunda kendisine meyletmişti ha. Demek Sölezlilere, Süleyman Beylere, Boşnak Alilere, Necip Ağalara boş veren Fatma ona boş vermemiş. Belki de verememişti. Veremezdi. Çünkü ötekilerden hiçbiri onun gibi babasının kanını yerde komamaktan düşmemişti. Kimi para çalmak, kimi kadın için adam öldürmek, kimi toprak yüzünden elini kana bulamaktan düşmüştü. Yalnız Bobby bütün bunları kadına inceden inceyi anlatmış mıydı? Anlatmadıysa Fatma da gereği gibi arkadaşlarını anlatamaz, sevdiği adamla onlara gereği kadar kurum satamazdı. Ertesi gün öğleye doğru temiz çamaşırlarla gelen Bobby'ye ilkin bunu sordu. Kurnaz Bobby,
ayıp ettin.
Karıya seni senden iyi anlattım, öyle bir anlattım ki dayanamadı. Bir mektup yazayım öyleyse dedi. Kaptan heyecanla ellerine sarıldı Bobby'nin. Yazdı mı? Bobby ellerini çekti.
Yok, acele minganis. Peşin söyle çayı sonra.
Çay mı? Çay mı? Olsun feda dünyanın bütün çayları. Hey Kayali, demle, çay getir bize. Sabilullah, sabil için hepiniz da. Bobby'yi yatağına çekti, karşılıklı oturdular. Boğaz içi paketi ortaya atıldı. Demek böyle, demek dedi, yazayım mektup. Bobby'nin hiç acelesi yoktu. Önce sökül bakalım müjdemi. Müjde? İstediğin olsun müjde, al. Demet'le parayı attı önüne. Bobby, helalinden kendi elinle ver. İki onluk ayırıp uzattı. Az dedi Bobby. İki daha uzattı. Bu da az ama neyse bu seferlik. Akşam yazıp dört yerinden sigarayla yaktığı mektubu verdi. Kaptanın Hitit heykeli sevinç şaşkınlıkla sarsıldı. Mektup burcu burcu kokuyordu, lavanta kokuyordu, kolonya kokuyordu. Bu kokular kaptanı bir anda sarhoş etmiş, gerilere, yılların gerilerindeki kim bilir hangi genel evin tıpkı böyle kokan yatak odasına alıp götürmüştü. Pusulayı tekrar tekrar öptü, kokladı. Çoğu ikindi üzerleri kırmızı kiremitli yapının önüne hava almak için çıkarılan hükümlü kadınlar arasında çokluk görmeye alıştığı güzel Fatma'nın ince hayali kafasında yeniden belirdi. Demek bu pusulayı o yollamıştı. Onun bembeyaz, yumuk yumuk eli yazmıştı demek. Bu eli nasırlı kocaman avucu içinde sıkmışçasına titredi. Oku şunu, oku da cevap yaz. Cevap mı? İstiyor mu? İstiyor ya. Mektubu tekrar tekrar okudu. Şaşırmış şaşalamıştı.
Demek anlattın ona kaptanlığımı.
Anlattım.
Boğaz vapurlarında kaptan olmadığımı da anlattın mı?
Anlattım ya. Hepsini anlattım be.
Buraya ne için düştüğümü?
Öf kaptan, patlatırsın insanı. Anlattım dedim ya. Yaz sen cevabı. Hayaliye para verildi. Bakkaldan süslü zarfla kağıt ısmarlandı. Üst üste çaylar, sigaralar içildikten sonra kaptan bir kenara çekilip Kayali'nin getirdiği süslü kağıda ıkına sıkına zorla birkaç satır yazdı. Fatma gibi kolonyaladıktan sonra zarfladı, Bobby'ye teslim etti. Bobby kalktı. Ver kirli çamaşırlarını. Kayali toparlayarak verdi, suratı iki karıştı. Berbat gibi şunu da başından defetseydi bir. Bobby kirli çamaşırlarla koğuştan hep o besili tıkız kedi çevikliğiyle çıkınca kaptan merakla pencereye tırmandı.
Her zamanki gibi kalın bilekli kollarını demirlere geçirerek tünedi, çamaşırların verilmesini bekledi. Kırmızı kiremitli yapının kapısı kaptanın oturduğu pencereden rahatça görülüyordu. Az sonra Bobby'nin çamaşırlarla kapıya geldiğini, kapıyı çaldığını, açılan kapıda ilkin kadın gardiyanı sonra da Fatma'yı gördü. Gülerek bir şeyler konuşuyorlardı ama o kadar uzaktaki konuşmaları duymak mümkün değildi. Güzel Fatma çamaşırları aldı. Kimin? Bobby. Sana ne? Kimin olursa olsun sen yıkamana bak. Parçası 10 kuruştan idare etmiyor. Bundan böyle 12'şer buçuktan versinler.
Emredersin hanımefendi. Başka bir emriniz var mı?
Kuru Nedim'e sabunlu elleriyle geldi.
Var hemşerim var.
Ne? Kadın gardiyana baktı. Şunu bir dakika içeri bıraksana. Kadın gardiyanın yüzü asıldı.
Aa, amma yapıyorsun ha. Hadi ulan bas git şuradan.
Bobby ile çıkıp kapıyı kocaman anahtarıyla kilitledi. Nedime ile ötekiler içeride kalmışlardı. Kapının tahta çatlaklarına gözlerini uydurup dışarıya baktılar. Nedime şu karıya öyle içerliyorum ki. Ulan inek karı. Görünürde kimseler yok. Bırak 5 dakika. Ne çıkar sanki? Güzel Fatma ile kapıdan çekildiler.
Kimin çamaşırları o?
Fatma bilmem.
Sölezli'nin mi?
Vallahi bilmiyorum. Getirip götürüyor ama.
Namussuz.
Ayşe, Hatice ve ötekiler de yanlarına gelmişlerdi. Çamaşırlar elden ele merakla dolaşıyor, şurasına burasına bakılarak sahibi üzerine fikirler yürütülüyor, en ayıp, belki de en kışkırtıcı şeyler ileri süren Nedime ablanın sözlerine kahkahalarla gülünüyordu. 11. Bölüm. Bobby temiz çamaşırlarla geldikçe kaptanın Hitit heykelinde neşeli bir kasırga başlıyordu.
Gel bakalım, hoş geldin, sefa geldin Kayali, demle çayı.
Kayali ile ötekiler çayı demliğe, cezveyi ateşe süre dursunlar, başlıyorlardı fısıltıyla hararetli konuşmaya.
Seninki diyor ki,
ne diyor?
Cezamın dolmasına az kaldı, çıkınca nasıl derse öyle olsun.
Gidecek mi köye?
Gidecek ama hemen gelecek.
Tutarız bu yakınlarda bir ev, veririm kirasını.
O zaman olur.
Söyle git boyla, isterse alsın yanına anasını.
Söylerim.
Yaptırırız nikah, olur resmi karım.
Cezası doluncaya kadar beklerim diyor.
Kesenin ağzını da adam akıllı açmıştı. Temiz çamaşırlar geldikçe Bobby'ye bahşiş üstüne bahşiş veriyor, güzel Fatma'ya çoraplar, elbiseli kumaşlar, kolonya, lavanta, eşarplar yolluyor, hediyelerin yerine gidip gitmediğini düşünmüyor. Güzel Fatma'nın çıkacağı, nikahlarının kıyılacağı günü iple çekiyordu. Gündüzleri elleri arkasında kendi kendine tenhalarda volta vurarak Fatma'yı düşündükten başka, geceleri Adem babalar uyuduktan sonra tünediği pencereden, gözlerini kırmızı kiremitli yapıya dikerek Fatma'yı, hep Fatma'yı düşünüyordu. Fatma'nın cezaevi yakınlarındaki mahallelerden birinde bir ev kiralayarak yapayalnız oturması olmazdı. Varsa annesini de getirmeliydi. Yoksa kaptanın Rize köylerinden birindeki kırış kırış annesine yine duruyordu. Gelir güzel geliniyle birlikte oturur, onu yabancı gözlerden, yabancı saldırılarından korurdu. Allah vardı, günün birinde elbet bir sebep yaratır. Ya af ya da modern cezaevlerinden birine yollanır, sonunda Fatma'sına kavuşurdu. En çok af ya da bir başka yolla çıkışını düşünmek hoşuna gidiyordu. Hiç ummadıkları anda af olmuş, açılmış kapılar, millet sevdiklerine kavuşmuş, o da çıkıyor. Kapıda gözyaşlarıyla bekleyen Fatma'sının tombul beyaz elini eline alıyor. Sus diyor. Ağlama bak çıktım. Bundan böyle birbirimizin uzun. Haydi peşin gidelim anama. Atlıyorlar bir taksiye, tutuyorlar İstanbul'un yolunu. Minareleri, kurşun kubbeleri, Galata'sı, Karaköy'ü adalarıyla İstanbul. Böyle büyük bir şehir görmediği için Fatma şaşıyor. Az daha sokuluyor yanına. Gözleri şaşkınlıkla, korkuyla alabildiğini açılmış.
Korkma diyor. Yanında ben varım.
Geceyi İstanbul'da Sirkeci ya da tepe başındaki bir otelde geçirip ertesi gün sabah sabah atlıyorlar kocaman bir vapura. Vapur boğazı geçip Karadeniz'in oynak sularında çalkalanmaya başlayınca Fatma'yı gene bir korkudur alıyor. Binmemiştir şimdiye kadar vapura, batacaklarını sanıyor, midesi bulanıyor. Acıyor Fatma'ya. En iyisi vapur değil de taksidir. 100 lira olsun isterse atlarlar. Taksi tozu dumana katarak tutar anasının köyünü. İhtiyar kadın hiç beklemiyordur. Yüzündeki kırışıklıklar daha artmış, gözleri daha yitirmiştir nurunu. İkisi iki yandan ellerine sarılıyorlar ihtiyarın.
Ana diyor, anacığım, bak sana getirdim gelinini.
Ağlıyor fukara ihtiyar, basıyor bağrına geliniyle oğlunu. Onları bu mutlu günlere ulaştıran Rabbine şükrediyor.
Ama köyde çok kalmamalılar. Deniz adamıdır o. Ekmeğini, karısının çorabını, renk renk, biçim biçim giysilerini, İstanbul'un bitmez tükenmez eğlenti yerlerinde Fatma'sıyla yaşamasının parasını denizden çıkarmak zorundadır. Cibali, Fener ya da Balat'taki hemşerilerinin yanında iki odalı bir ev uyduruyor, sokuyorlar başlarını. Hemen hemen bütün geceler bu türlü tasarılarla sabaha ediyordu. Sabah olup da koğuş kapıları açılınca hayalleri parçalanıp dağılıyor. 72. koğuşun sert gerçeğine tosluyordu. 20 kocaman yılı vardı daha yatılacak. Af neredeydi? Modern cezaevi nerede? Kim bilir, belki de buradan hiçbir zaman çıkamayacak, Fatma'sına kavuşamayacaktı. Karamsarlığın acısıyla moraran yüzü asılı, ağlayacak hale gelir, çıkardı koğuştan. Böyle zamanlarda hiçbir şey sorulamazdı. Sorulursa ya duymaz ya da dinamit gibi patlardı. Eğer Bobby gelip de seninki diyor ki diye başlarsa, o zaman işin rengi değişir, asık yüzünü mordu, uçup gidiverirdi. Bobby de huyunu öğrendiği için sabahları eli boş gelmezdi. Fatma'dan mutlaka bir mektup getirmiştir. Bahşişini alır, mektubu verir, çayını, kahvesini, bol bol sigarasını içer, ille Kaya Ali'nin ters ters bakışını geride bırakıp basar giderdi. Mektupları kanıksadığı bir gün güzel Fatma'dan bir hediye geldi. Üzerinde "Unutma beni" yazısı bulunan, vernikle ceviz çalımı verilmiş, adi tahtadan bir sigara tabakasıydı. Kaptan çıldıracaktı az daha. Elinde tabaka koğuşları dolaştı, tabakasını önüne gelene gösterdi. Güldü, naralar attı. Hiç alışılmadık biçimde önüne gelenle şakalaştı. Öyle ki çıldırdığı sanıldı. Kaptanın çılgınlığı günlerce cezaevini çalkaladıktan sonra güzel Fatma'ya kadar ulaştı. Fatma erkek hükümlüler arasında isminin dolaştığını bilir kızmazdı. Ama kimdi bu kaptan? Onunla hiçbir ilgisi olmamıştı ki adı çıksın. Bobby'ye sinirli sinirli sordu. Kim bu adam? Bobby kaptan dedi. Ne kaptanı? Eç, taka kaptanı. Taka kaptanı olur mu? Manyağın biri, kendini şileplerle dünyayı dolaşmış sanıyor. Yakışıklı mı? Yok canım. Benim adımı ağzına niye alıyor? Senin adını kim ağzına almıyor ki, zilli? Paralı mı? Paralı. Fatma göz kırptı. Beni tanıştırsana şununla. Çirkin be, heykel gibi. Olsun, tanıştır. Bobby'nin kafasında gene şimşek çaktı. Fatma asıldı. Ha, tanıştırır mısın? Yolunu buldurursan çalışırım. Buldururum. Buldur hadi. Göster kolay. Peşin benim işlerim. Buldur, sonrasını bana bırak. Fatma çamaşır parasından kazandığı 2,5'luklardan kırış kırış birini koynundan çıkarıp uzattı. Al bakalım. Avans bu değil mi? Öf çocuk, çıldırtırsın insanı. Bobby sıcağı sıcağına 72. koğuşa koştu, kaptanı buldu. Seni Fatma ile görüştürürsen bana ne verirsin? Kaptan elini ayağına kapandı Bobby'nin. Aman! Abanın zamanı yok. Bütün bir ellilik iyi edersen olur bu iş. Malum ya, gardiyanlara filan da koklatmak lazım. Ellilik de söz müydü? Çıkarıp verdi. Bu işin pek öyle gardiyanlarla filan olacak zor yanı yoktu. Doktorun vizite günü kaptanla Fatma'yı revire çıkarmak, revir koridorunda karşılaştırmak yeterdi. Hiç kimseye tek kuruş vermeden, hiç kimseye duyurmadan güzel Fatma ile kaptanı karşılaştırdı. Revir koridorunun alacakaranlığında kaptan olağanca ağırlığıyla tam bir Hitit heykeliydi. Önüne bakıyordu. Dili kurumuş, her yanı titriyordu. "Bobby, hal hatır sorsana be, ne dikilip duruyorsun?" deyince kaptan büsbütün sıkıldı. Fatma işin alayındaydı, elini uzattı. "Nasılsın kaptan?" Bembeyaz, pamuk gibi el kaptanın elini tutmuştu. Kaptan iri iri terleyerek "İyiyim" dedi. Bütün konuşma burada bitti. Fatma çekildi gitti. Gitti ama kaptanın heykele benzeyen yüzünü, bu yüzün çirkinliğini anlatmayla bitiremedi. "Kuru Nedim'e yeter" dedi, "yeter, anladık, çirkin herif. Çirkinse Allah'ın yarattığı bir yüz. Sen yarın çıkıp gidecek sevgiline kavuşacaksın. Biz ya... Değil kaptan, 70'lik olsun, razıyım kızım. Yeter ki yanı başımda cigara içsin. Geceleri erkeksi erkeksi koksun yanımda." Cezası dolan Fatma günün birinde usullacık çıktı gitti. 12. Bölüm. Fatma'nın çıkıp gidişini koğuş penceresinden yüreği çarpa çarpa gözetledi. Haftalardan beri Bobby ile kararlaştırdıkları gibi Fatma çıkıp gidecek, çok geçmeden dönecek, cezaevi yakınlarındaki mahallelerden birinde bir oda tutacak, annesini, olmazsa kaptanın annesini getirtip birlikte oturacaklardı. Günler geçti, Bobby her koğuşa geldikçe yakasına yapışır soruyordu. Hani niye gelmiyor? Bobby'nin karşılığı hiç değişmiyordu, acele etmeye gelecek.
Elinde iri taneli sarı tesbih tenhalarda kendi kendine dolaşırken bu bir türlü dönmeyen sevgiliyi düşünüyordu. Gelecekti, biliyordu geleceğini. Biliyordu ama gelsin de artık. Geceleri gözlerine uyku girmiyor, gündüzleri girmiyordu. Yemekten, içmekten, kumardan kesilmişti. Yalnız Bobby'yi görünce aşırı heyecanlarla fırlıyor, ellerine sarılıyordu.
Gelecek değil mi? Gelecek dedik ya.
Havalandırmalarda cümle kapısına koşuyor, Fatma'nın çıkıp gittiği kapının şurasından burasından dışarıya bakıyor, uzun uzun bakıyordu. Günler, haftalar, aylar.
Kime bakıyorsun kaptan?
Fatma'ya.
Nerede, geldi mi?
Geldi ya,
bak orada, beni bekliyor.
Eğilip bakanlara heyecanla soruyordu. Değil mi? Beni bekliyor, değil mi? Sonra güya onu orada bekleyen Fatma ile başlıyordu konuşmaya.
Fatma, geldin mi?
Bekleme, bekleye bekleye yorulursun. Köye git, anam
beni İmralı'ya salacaklar. Cezam dolunca geleceğim.
Günler günleri kovaladı, paralar suyunu çekti. 72. kuş çabucak eski halini aldı. Yataklar, yorganlar, yastıklar, ayakkabılar çıkarılıp satıldı. Ampul satıldı, üst başlar satıldı. Mangal, tencere, sahanlar, çaydanlık, kaşıklar sırasıyla satıldı. Kışa doğru camlar da çıkarılıp satıldıktan sonra koğuşta dişe dokunur bir şey kalmadı. Yalnız kaptanın yatağı, yorganı, yastığı, sırtındaki elbise, ayakkabıları. Kış ortasında çerçeveler kırılıp parçalanarak koğuşun ortasında yakıldı, ısınıldı. Turuncu alevlerin sıcak ışığında arkadaşlarının gözlerindeki hain pırıltıyı gören tavukçu, anlıyorum dedi. Beton da işin farkındaydı. Yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Bize bu kadar iyiliği var dediyse de Kaya Ali, boş ver cevabını verdi, biz de ona karısı gibi hizmet ettik. Tavukçu mırıldandı. Karısı gibi ki, karısı gibi. İzmirli çeksin cezasını, kim ona kara sevdaya tutul dedi.
Hiç canım.
Ertesi sabah kaptan gene cezaevi kapısına gidince Kaya Ali eski ağasının yataklarını omuzlayıp fırladı koğuştan. Peşinde ötekiler kısım koridorlarında başladılar.
Hani ya iyi bir yatak yorgan isteyen, yastık isteyen, battaniye isteyen?
Akşam koğuşa dönen kaptan ne yatağının farkına vardı ne de yorganlı ötekilerin. Var mıydı böyle şeyler? Ne sordu ne aradı. Pencereye her zamanki gibi tünedi, kalın bilekli kollarını demirlerin arasından geçirerek Fatma'nın gittiği yollara dikti gözlerini. Bir sabah Kaya Ali tavukçuya göz kırptı.
Ceketini var mısın?
Tavukçu varım dedi.
İzmirli pantolonunu da, kunduralarını da.
Beton Ahmet gene araya girdi.
Ulan üstüne başına ilişmeyin bari be, insafsızlar.
Hepsi her yandan ters dediler.
Sen karışma lan. Zibidi sende. Babanın oğlu mu? Mektepli işte, mektepliliğini gösterecek.
Kaya Ali usullacık sokuldu kaptana. Omuzundan tutup sarstı. Kaptan başını çevirdi, dumanlı gözleriyle baktı. Neden sonra Kaya Ali'yi tanıyarak gülümsedi.
Kaya Ali in aşağı.
Kaptan umutla indi.
Çıkar şu ceketi.
Kaptanın Hitit yüzü az daha güldü.
Çıkar şunu be, Fatma gelmiş, çok üşüyorum. Kaptan ceketini göndersin diyor, çıkar.
Sevinçle sarsıldı. Sonra geç kalmış gibi çıkarırken telaşlı telaşlı konuştu.
Fatmami, Fatmami dadun, Fatmami gelmiş. Gelmiş demek, demek üşüyormuş. Eh çıkarayım, nerede, Fatma nerede?
Dışarıda.
Al ceketimi.
Pantolonunu da.
Pantolonu mi?
Pantolonu da, versin yıkayım dedi.
Al, yıkasın.
Kunduraları da vereceksin.
Vereyim, al, beni gönderecekler İmralı'ya, verirler orada bayanılarını. Sen söyle ona, beklemesin beni burada, gitsin köye.
Peki, peki. Yalın ayaklarıyla don gömlek çıktı oturdu pencereye. Fatma'nın geçip gideceği yollara dikti gözlerini. Fatma'nın geçip gittiği yollarsa karlar altındaydı. 13. bölüm. O yıl kış her yıldan çok oldu. Başta beton, fitil, tavukçu, İzmirli, tam 10 Adem Baba soğuktan donarak öldü. Bahara doğru berbat da ensesini kaşıyarak 72. koğuşa döndü. Hiç kimse dikkat bile etmedi. Kaptan zaten nereye baksa Fatma'dan başkasını görmüyordu. Berbat'ınsa hiç kimseden özür dilemeye niyeti yoktu. Bir kenara çekildi, tembel tembel esnedi. Bir dahaki kara kışta bir sabah gardiyanlar Berbat'la Kaya Ali'yi donmuş buldular. Kaptan da pencere demirlerine yapışmıştı. Kuvvetli ellerini demirlerden sökmek zor oldu. Yarı yarıya donmuştu ama kalbi hala atıyordu. Sedye getirip revire kaldırdılar. Ölmedi, iri gövdesi hastalığı yenmişti. Kendine gelir gelmez, Fatma dedi, söyleyin Fatma'ya beklemesin. Beni İmralı'ya salacaklar cezam dolunca. Hasta bakıcılar söyledik dediler, köye gitti ananın yanına, seni orada bekleyecek. Yataktan fırlarcasına doğruldu, gitti mi?
Gitti.
Yalan söylüyorsunuz, bırakıp gitmez beni Fatma. Taburcu olur olmaz cezaevinin büyük demir kapısına koştu, deliye gözünü uydurup baktı, sonra sevinçle döndü.
Demedim mi? Beni Pirakup gitmez demedim mi? Orada işte. Kar yağmış çarşafına. Çırp karları Fatma. Çırp çarşafındaki karları.
Tekrar bahar geldi, arkasından yaz. Kimsesizlerin sahibi güneş tam zamanında yetişti. Kirazdan sonra kavun, karpuz, üzüm. Daha sonra havada oynak beyaz bulutlar. Arkasından yağmurlar. Daha arkadan da lapa lapa kar. Bu seferki kış bundan öncekilere benzemeyecekti. İhtiyarlar Allahu alem kış bu yılda zorlu gelecek dediler. Gerçekten de zorlu geldi. Kar aralıkta başladı, şehirlere kurtlar indi. Yollar beller tıkandı, korkunç fırtınalar yollarını yitirenleri donduru donduru verdi. Kaptanın ağır Hitit heykeli bile bu kışa dayanamadı. Sabahleyin 72. koğuşun kapısını açan gardiyanlar işi anlayarak koştular. Kalın parmaklarıyla kaptan pencere demirlerini öyle kavramıştı ki, et, kemik, demir birbirine perçin olmuştu sanki. Kalbini dinlediler. Atmıyordu artık. Nabız atmıyordu. Koca beden kas katı kesilmişti. Pencereden çekip almak istediler, olmadı. Bir ton, iki ton, beş ton ağırlığındaydı sanki. Tekrar zorladılar. Gardiyanlardan biri, keskiyle çekiç lazım dedi. Dışarıda kuvvetli güneş bembeyaz karları gıcır gıcır parlatıyordu. Bir ara ufacık bir serçe kuşu bir an kaptanın penceresine kondu. İçeriye doğru bir şeyler bıcırdadı bıcırdadı. Sonra şaşkın ürkek aşağıya baktı. Aşağıda, ta aşağıda, dipte, karlar üzerinde gördüğü bir taneye doğru kendini bıraktı. İstanbul 1953. Kitabın sonu. 16 Ekim 2012. Sayfa 98.